Ayrım 15, sayfa 159. 4. Bölüm, Yeşil Gladio. Dinciler, liberaller diyor ki, Ergenekon soruşturmasıyla Türkiye'de Gladio açığa çıkarılıyor. Keşke. Keşke Susurluk'ta soluna kadar gidilebilse, eski başbakanlar, eski genelkurmay başkanları, emniyet müdürleri, polisler yargı önüne çıkarılabilse. Gerçekten Ergenekon soruşturması Gladio sırrını çözebilir mi? Zor görünüyor. Yazayım. Ancak öncelikle bir yanlışı düzelteyim. Gladio İtalya dışında hiçbir yerde aslında pek ortaya çıkarılmadı. Soğuk savaş döneminin bitimiyle esen ılık rüzgarlar sonucu dönemin bittiğini vurgulamak için Gladio'nun bittiği, bitirildiği propagandaları yapıldı. Aslında yapılan yalnızca adı şuydu, buydu türü yüzeysel açıklamalardı. Arkası birazcık İtalya dışında pek gelmedi. Orada da bir yere gelindi ve hemen durduruldu. Bu sebeple Avrupa'da hala bizi kandırdınız diye haberler, yorumlar yapılmaktadır. Bu konuda sayısız kitap çıkarılmıştır. Yine de iyimserliğimizi koruyalım. Ve hadi diyelim ki Ergenekon soruşturmasıyla Türkiye'de Gladio ortaya çıkarılıyor. Peki nedir, kimdir bu Türk Gladiosu? Yandaş medya için Gladio askerlerden, ulusalcı milliyetçilerden ve bazı solculardan oluşmakta. Askerleri biliyoruz, soğuk savaş yıllarında NATO konsepti, stratejisi gereği özel harp yapılandırılmasına gidildi. Yine biliyoruz ki bu yarı militer güç zamanla siyasetin aracı haline getirildi. Darbeleri meşrulaştırma çalışmalarında kullanıldı vesaire. Bunlar biliniyor. Fakat Gladio konusunda pek bilinmeyenler de var. Örneğin bazı yazarlar ısrarla Sol Gladio'dan bahsediyor. Bilgiye dayalı değil yazdıkları, tahmin ediyorlar. Kimileri fırsat bu fırsat deyip olayı kişisel intikama dönüştürmüş durumda. Fakat benim üzerinde asıl durmak istediğim konu bu değil. İki nokta özellikle gözden kaçırılmak isteniyor. Bir, PKK ve Gladio ilişkisi üzerinde de duruluyor ama nedense Barzanici Kürtlerin Gladio ile teması var mı sorusu hiç dile getirilmiyor. Neden? İki, yandaş medya Gladio'nun İslamcı ayağıyla neden ilgilenmiyor? Gladio'nun İslamcı kadrosu hiç hatırlanmak istemiyor. Soğuk savaş döneminde solcularla kimler çatıştı? Dolmabahçe önlerinde olduğu gibi genç devrimcileri kimler bıçakladı? Maraş'ta, Çorum'da Aleviler camiye bomba attılar provokasyonlarına kimler ortak oldu? Antikomünist yapılanmalar olan MTTB, İlim Yayma Cemiyeti, Komünizmle Mücadele Derneği'nde Gladio mensupları yok muydu sanıyorsunuz? Örneğin Komünizmle Mücadele Derneği kurucusu bir cemaat liderinin bugün CIA ile çok yakın ilişki içinde olması kafalarda neden sorular doğurmuyor? Bakınız, elinizde bilgi belge olmadan yayın yaparsanız konu karanlık olayları açığa çıkarmaktan öteye taşınır, mesele bulanır. Komplo teorileri havada uçuşur. Sonra birileri çıkıp CIA gölgesindeki gladiyocu cemaat, ulusalcı solu ve sağı tasfiye ediyor deyiverir. Herkes çok bildik tavırlarla ahkam kesmeyi bırakıp sadece bildiğini ortaya çıkarmalıdır. Örneğin, yandaş medya nedense yıllar sonra madem merak duymaya başladı bu işlere, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hamlemitoğlu cinayetleri, Gazi Mahallesi Madımak yangını provokasyonlarıyla işe başlasın. Dikkat ediniz, bu kanlı olayların hepsi Soğuk Savaş'ın bittiği 1990 yılıyla başladı. Tesadüf mü? Meraklılarsa İslami Hareket Örgütü'nü kimlerin neden kurduğunu araştırsınlar. Aksi halde yapılanlar tıpkı Susurluk'ta olduğu gibi kafaları bulandırmaktan öteye gitmez. Demem o ki meselelere ne intikamcı duygularla ne de at gözlüğüyle bakılsın. Bugün Türkiye'de Gladio'nun dinci ayağı ortaya çıkarılmamıştır. Bu karanlık ilişki ortaya çıkarılmalıdır. Öncelikle bazı soruların yanıtlarını bulmalıyız. Neden Müslümanlar sola soğuk? Önce genel bir soruyla başlayalım. Türkiye'de Müslümanlar neden sağcıdır? Bu sorunun yanıtını bir olay üzerinden analiz etmeye çalışalım. 2009 yılında İran'da meydana gelen gösteriler Türkiye'deki dinci medyanın kafasını karıştırdı. Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne müdahale etmek için bu tür olayları çıkardığını, desteklediğini, abarttığını söylemeye, yazmaya başladılar. Güzel. O halde şu soruyu rahatlıkla sorabiliriz. İran'daki gösteriler ile Türkiye'deki Ergenekon arasında nasıl bir bağlantı vardır? Bunlar size karışık gibi gelebilir ama inanın hiç değil. tüm meselelere, sorunlara modernizm ya da kaba pozitivizm perspektifinden bakan bazı Müslümanlar, dün olduğu gibi bugün de düşmanı belirleme konusunda hata yaptıklarını hiç düşünüyor mu? Biraz karışık mı oldu? O halde şimdi de bir saptamada bulunalım. Müslümanlar neden modernizme karşıdır? Türkiye'deki hareket noktalarının merkezine neden modernizm düşmanlığını koyarlar? Salt bu bakış açısı yüzünden bu topraklarda 300 yıldır yanlış hareketler içinde olduklarını düşünüyorlar mı? Ya da ağır olacak belki ama emperyalistler tarafından kullanıldıklarının farkındalar mı? Biraz geriye siyasal İslamcılığın ortaya çıkış dönemine gidelim. İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılıkla birlikte Osmanlı'daki 3 siyasal tarzdan biriydi. Türkçülerde hiçbir problemleri olmadı. Hep kardeş ilişkisi içinde oldular. Tıpkı bugün olduğu gibi. Hedeflerinde yalnızca modernist Batıcılar vardı. 100 yıl önce İttihat ve Terakki'ye karşı çıkışlarının tek nedeni bu siyasal hareketin modernist olmasıydı. Ne yazık ki dincilerin modernizm anlayışları da çok sığdır. Bir örnek meseleyi daha iyi anlatır. İslamcılar Namık Kemal düşmanıdır. Oysa Kanuni esasinin daha sert şeriat hükümleriyle donatılmasını isteyen Namık Kemal'di. Diğer yandan Mehmet Akif Ersoy'u el üstüne tutarlar. İttihatçıların teşkilatı mahsusasında görev almış, 1. Dünya Savaşı'nda Almanlara metiyeler düzmüş Mehmet Akif hakkında bir tarih efsanesi uydurulmuş, Atatürk'ün şapka devrimine karşı çıkıp Mısır'a gittiği söylentisi çıkarılmıştır. Yalandır ama meselemiz bu değil. Büyük şair Akif'e antimodernist olduğu için hayranlık duymaktadırlar. Halbuki Mehmet Akif'in modernizm düşmanlığıyla alakası yoktur. Geleneği unutmayan bir batılılaşmayı savunmuştur hep. Şunu diyebiliriz, bazı Müslümanların siyasal duruşlarını belirleyen ana eksen bir tür kültürel duygusallıktır. Şimdi diyorsunuz ki, bunların başta sorduğunuz İran olaylarıyla Ergenekon'la ne ilişkisi var? Kiminiz de Müslümanların büyük çoğunluğunun neden sağcı olduğunu merak ediyorsunuz. Bekleyiniz lütfen, yazacağım. Yine dönelim 100 yıl öncesine. 31 Mart 1909'da Osmanlı büyük bir ayaklanmaya sahne oldu. İsyan eden gericilerin arkasında İngilizlerin olduğu bugün sır değil. Bu şaşırtıcı mı? Değil. İngiliz emperyalizmi Osmanlı üzerindeki nüfuzunu Almanlara kaptırmak istemiyordu. Yani 31 Mart ayaklanmasının arkasında büyük emperyalist güçlerin pazar kapışması vardı. Ayaklanan derviş Vahdeti gibi İttihad-ı Muhammedi cemiyeti mensupları bunu biliyor muydu? Hayır, onlar sadece gavurluk istemeyiz diyorlardı. Örneğin İttihatçılar anayasada yer alan padişaha meclisi kapatma yetkisi veren 35. maddeyi kaldırmak istiyordu. Gerici isyancılara göre bu 35'in anlamı şuydu: 30 Ramazan 5'te 5 vakit namaz. Ayaklananlar büyük kapışmadan habersizdi. Peki 31 Mart isyancıları ile İngilizler bu ilişkiyi nasıl kurmuşlardı? Hanedan üyeleri, dönemin liberalleri ve dinciler el ele vermişlerdi. Bugün gibi. Müslümanlar kandırıldı. Emperyalizmin bu topraklardaki taşeronu haline getirildi. Gelelim Cumhuriyet dönemine. Siyasal İslamcıların yıllardır propaganda yalanlarına rağmen gerçek ortadadır. Müslümanlar Cumhuriyet döneminde hiçbir haksızlıkla karşılaşmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda bazı camilere buğday gibi dönemin en değerli yiyeceklerinin saklanmasını dinciler propaganda malzemesi yaptı. Camileri ahır yaptılar, yalanını söylediler. Pek inandırıcı olamadılar. Soğuk Savaş döneminde dincilerin hedefinde Cumhuriyet değil, solcular vardı. İlim Yayma Cemiyeti, Komünizmle Mücadele Derneği gibi örgütler Soğuk Savaş'ın Türkiye'deki en önemli sivil örgütleriydi. Gladio'nun antikomünist güçleriydi bunlar. ABD'nin 6. filosuna hayır diyen solcu sosyalist gençleri öldüren bunlardı. Örnekleri uzatmaya gerek yok. Meselenin özü aynıydı. Sadece baş aktör değişmiş, İngilizlerin yerine Amerikalılar almıştı. Peki Müslümanlar yıllar geçse de neden birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanıp bu oyunu bozmuyorlar? Temel sorun düşman tanımından mı kaynaklanmaktadır? Meseleleri neden hep iç sorun olarak görmektedirler? Niye doğru dürüst bir emperyalizm tanımları yoktur? İşte bu tespitlerden sonra 2009 İran olaylarına gelebiliriz. Müslümanların çoğu İran olaylarını Batı İran'a müdahalenin gerekli olduğunu dünya kamuoyuna göstermek için gösterileri abartıyor şeklinde yorumluyor. Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna'daki renkli devrim oyunlarının benzerinin İran seçimlerinden sonra sahneye konduğunu kavramaya başladılar. Güzel, demek bazı Müslümanlar meseleye anti-emperyalist bir söylemle yaklaşıyor artık. Bu görüşü ileri sürenlere göre ABD'nin Irak ve Afganistan'a özgürlük ve demokrasi götürmeleri büyük bir yalandı. Evet, şimdi olayın esas noktasına geliyoruz. Bazı Müslümanlara göre demek Batı emperyalizminin Orta Doğu'ya yönelik kanlı politikaları vardı. Peki bu güçlerin Türkiye'ye biçtikleri siyasal rol nedir? Bu yeni rolün Ergenekon soruşturması ile ilgisi var mı? Dün 12 Mart ve 12 Eylül gibi darbelerle yeni yolu çizen NATO, Gladio bugün bu yeni rolü nasıl çiziyor? Gladio dün askeri darbeyle yaptığını bugün sivil bir darbeyle yapamaz mı? Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna'daki Batı Soros destekli renkli devrimler görmezlikten gelinebilir mi? Soğuk Savaş'tan sonra dünyanın yeni bir paylaşım mücadelesine sahne olduğu tespitine katılanlar, İran'daki olayları ülkenin iç meselesi olarak görmeyenler, Ergenekon'u nasıl Türkiye'nin iç meselesi olarak değerlendirmektedir? Soruyu unutmadım. Türk Silahlı Kuvvetleri niye hedeftir? Soruları çoğaltayım. İran ve Rusya yeni müttefiklerimiz olsun diyen paşalar niye gözaltına alınmış tutuklanmıştır? Avrasyacı siviller niye Silivri'ye takılmıştır? Komşumuz İran'da emperyalist parmağına işaret edeceksiniz, Türkiye'de bu konuda hiç ses çıkarmayacaksınız. Hadi tüm bunları geçelim. Şu kabaca sıraladığımız tarihsel süreçteki olguları topladığımızda bile Ergenekon'da kimlerin parmağı olduğu net değil mi? Kafalarda hala sorular var mı? Eğer bazı Müslümanlar meselenin özü olarak hala modernist kişi ve kurumları görmeye devam ederlerse, dün olduğu gibi bugün de dünya ölçeğindeki bu büyük emperyalist paylaşım savaşının sadece piyonu olarak kalmaya mahkumdurlar. Diğer yanda, İran'daki olaylar konusunda solun büyük bir bölümüyle hemfikir olan bazı Müslümanlar, neden solla değil de gösterileri renkli devrim diye alkışlayan liberallerle ittifak yapmaktadır. Artık Müslümanların tüm bunların üzerinde düşünme zamanı gelmedi mi? Sormaları gereken çok soru var, sıra onlarda. Örneğin Türkiye'deki Müslümanların büyük çoğunluğu neden sağcıdır sorusuyla başlayabilirler. Ya da kökü dışarıda cemaatlerin gizli ilişkilerini açığa çıkararak. Bunun için bir cemaati yakından tanımamız gerekiyor. Bu cemaati bilmeden Gladio'nun özünü kavrayamazsınız. SİHA kontrolündeki cemaat. Türkiye'de hep bir cemaat konuşulup tartışılıyor. Kimi eğitim çalışmalarını alkışlıyor, kimi açılan okullardan mezun olan altın neslin gizli ajandasından bahsediyor. Kimi cemaatin toplumsal uzlaşma için çaba sarf ettiğini iddia ediyor, kimi cemaatin emniyetten adalete, milli eğitimden TSK'ya kadar gizli örgütlenmeler içinde olduğunu ileri sürüyor. Aynı kuşkularla dünyada tartışılan bir başka cemaati tanıyalım. Opus Dei. Okullar, üniversiteler açıp medyada büyük bir güç haline gelen ve kiminin kutsal mafya diye tanımladığı bu cemaatin adını hiç duymuş muydunuz? 5 kıtada 475 üniversite ve yüksekokulu, 200 koleji vardı. 604 gazete ve dergiye sahipti. 52 radyo ve televizyon kanalı aralıksız yayındaydı. Bu bilgiler 30 yıl önce Opus Dei üyesi Alvaro del Portillo'nun 1979'da ağzından kaçırdığı bilgilerdi. Opus Dei'nin bugün ne kadar bir güce hükmettiği bilinmiyor. TV ve radyo sayısının 700 olduğu tahmin ediliyor. Bu cemaatin endişe verici nüfuzu hep tartışma konusu. Kimilerine göre milyar dolara hükmeden Opus Dei aslında sadece kutsal mafya. Peki iş ve siyaset dünyasında karmaşık ilişkiler yürüten Opus Dei neydi? Adı José María Escrivá de Balaguer'di. Madrid'de sıradan bir Katolik papazdı. İnzivaya çekildiği kilisede Tanrı'dan gelen vahiy sonucu 2 Ekim 1928'de Opus Dei, Tanrı'nın Eseri adlı gizli cemaatini kurdu. Amacı Vatikan ve kiliseler dışında papaya destek olacak iyi eğitim görmüş elit bir grup oluşturmaktı. Opus Dei'ye göre papanın kimliği kilisenin ve papalık kurumunun üstündeydi. Papa, Tanrı Krallığı'nın kutsal önderi olağanüstü bir kişiydi. Opus Dei'nin ruhaniliği kendine özgüydü. Çilecilik, acı çekme yüceltiliyordu. Müritler kırbaçla göğüslerine, sırtlarına vuruyordu. Çünkü onlara göre acılar ruhu Tanrı'ya yaklaştırıyordu. Papaz Palaguer, müritlerini genelde Katolikliğe sıkı sıkıya bağlı, varlıklı, iyi eğitim görmüş zenginlerden oluşturmaya gayret etti. Cemaate bağlı iş adamları genellikle turizm ve inşaat sektöründeydi. Mesleğinde başarılı doktor, mühendis, gazeteci, yazar vesaire hepsini cemaatine kazandırmaya çalıştı, başarılı da oldu. Tamamen gizli olan cemaate 3 tipte katılım olanağı vardı. En kalabalık kesim kadro dışı olanlardı. Bunlar günlük hayatını cemaat idealine bağlı olarak yaşayan evli ya da bekar müritlerdi. Kadrolular ise kendilerini tamamen cemaate adamış seçkin, önderlik edecek erkekler ve kadınlardı. Bir de yardımcılar vardı. Cemaate üye olmayıp etkinliklere katılan ve özellikle de bağış yapan kişilerdi bunlar. Kadrolu kişi Opus Dei'ye kabul edilmek için tanıklar önünde yemin etmek zorundaydı. Sadakatle bağlı kalmak, gizliliğe harfiyen uymak ve havarilere özgü bir yaşam sürmek şarttı. Aile yaşantısı onaylanmayan müritler ailelerinden uzakta özel evlerde barındırılırdı. Eğitim yoluyla seçkin önder elemanlar yetiştirmeyi hedeflediler. Okullar açtılar ardı ardına. Yetmedi, taşradaki başarılı çocuklar için yurtlar hizmete soktular. Yurt dışı burs olanaklarını iyi kullandılar. Yetişen müritleri devletin kilit yerlerine yerleştirdiler ve hep devlet desteği gördüler. Çünkü düşman ortaktı. Opus Dei kurucusu Papaz Balaguer antikomünistti. Cemaat için komünistlerle mücadele esastı. Bu sebeple İspanya iç savaşında cumhuriyetçilere karşı savaşan faşist Franco'nun yanında saf tuttular. İlişki karşılıklıydı. Franco cemaatin iyi yetişmiş insan kaynaklarından hep yararlandı. Cemaat ise diktatör Franco'nun gölgesinde büyüdü. Opus Dei iş dünyası ve politikadaki gücünü her geçen yıl arttırdı. Bir yanda sürekli partiler üstü gözüktüler, diğer yanda ellerini politikadan hiç çekmediler. İlk dönem İspanya ile sınırlı mütevazi gizli cemaat zamanla mürit sayısını, siyasi ve iktisadi nüfuzunu artırınca ülke dışında da hizmete başladı. Çünkü soğuk savaş dönemine girilmişti. Yıl 1947, Opus Dei kurucusu Papaz Balaguer Vatikan'a çağrıldı. Papa Hazretlerinin yüksek papazı unvanı verildi. Opus Dei böylece dünyadaki kiliseler bünyesinde ayrıcalıklı bir yer edindi, tanındı. Özellikle 1982'den sonra Papa II. Johannes Paulus'un kanatları altına girerek Vatikan'ın en etkili dinsel örgütü oldu. Dipnot: Mehmet Ali Ağacan'ın Papa II. Johannes Paulus'a 13 Mayıs 1981'de suikast yaptığını anımsatırım. Ergenekon soruşturması nedeniyle İtalya'daki Gladio'yu dillerinden düşürmeyenlerin Vatikan Opus Dei ilişkisini göz ardı etmemelerini öneririm. Opus Dei'nin anahtar iki sözcüğü vardı: hoşgörü ve diyalog. Bu iki kavramı kullanarak dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanlarla yakınlaştılar. Konferanslar, seminerler düzenlediler, okullar açtılar, TV, gazete satın aldılar. Adları duyulmamış aydınları ünlü yaptılar. Sahibi oldukları 12 film şirketini psikolojik savaşın emrine verdiler. Hoşgörü, diyalog sözcüklerini ağzından düşürmeyen Opus Dei, diğer yandan soğuk savaşın en güçlü antikomünist örgütlerinden biri oldu. Özellikle İspanyolca konuşulan Latin Amerika'daki ülkelerde sosyal hareketleri destekleyen kiliseler ile sol hareketlerin kurduğu ittifakı bastırmak için aktif olarak kullanıldı. Örneğin Şili diktatörü Pinochet gibi eli kanlı askerlerle sıkı işbirliği içinde oldu. Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da otoriter rejimleri destekledi. Nikaragua'da diktatör Somoza'yı, Peru'da Fujimori'yi finanse etti. Yani CIA ile Opus Dei hep içli dışlıydı. Cemaat Avrupa'daki kirli politik işlerin de içindeydi. Fransa'da sosyalist Mitterrand karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarılan Maliye Bakanı Valéry Giscard d'Estaing'i desteklediler. Zaten baba Edmond Giscard d'Estaing, Opus Dei'nin sahibi olduğu Banco Popular Espanol'un başkanıydı. Opus Dei'nin kurucusu Papaz Balaguer, ülkesi İspanya'ya bir daha dönmedi. Hayatının sonuna kadar Vatikan'da yaşadı. 1975'de öldükten sonra önce 1990'da üstad ilan edildi, ardından 2002'de azizlik mertebesine çıkarıldı. 300 yıl beklemesi gerekirken 15 yılda bu unvanı alıvermişti. Tüm bunlara rağmen kamuoyundaki imajını hiç iyileştiremedi. Milyar dolarlık serveti nedeniyle kutsal mafya olarak değerlendirildi. İngiliz araştırmacı Michael Walsh, cemaate Opus Dei değil, Octopus Dei, Tanrı'nın ahtapotu adını verdi. İsviçreli toplum bilinci siyaset adamı Jan Ziegler ise Opus Dei'yi terörizm kadar mücadele edilmesi gereken aşırı sağcı bir hareket olarak gördüğünü yazdı. Bu arada şunu yazmalıyım. Avrupa'da gladyolar bir bir açığa çıktı. Bir tek Türkiye'deki bilinmiyor diye yeri göğü birbirine katan liberaller, İspanya'daki gladyo Opus Dei ilişkisinin neden açığa çıkarılmadığını biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Bilmedikleri çok. Opus Dei, Vatikan'ın en önemli Hristiyanlık dışı dinler ve inançsızlar kurumunu elinde bulunduruyor. Bu diyalog arayıcısı hoşgörülü kurum, Müslüman ülkelerdeki bazı cemaatlerle sıkı bir işbirliği içinde. Peki kimdir bu cemaatler, ortak paydaları nedir? Yeni dünya düzeninin İslam ayağı olan ılımlı İslam projeleri nerelerde, nasıl kotarıldı? Neymiş cemaatler yalnızlaşan insanın terapi merkeziymiş? Keşke mesele bu kadar basit olsa. CIA ajanı cemaat liderine kefil. Opus Dei ve benzeri cemaatler aslında gerçeği yüzümüze çarpıyor. Tabii görmek isterseniz. Uzun süredir ABD'de yaşayan ve Türkiye'de laik devlet düzenini değiştirmek amacıyla örgüt kurmakla suçlanan, aldığı beraat kararı Yargıtay tarafından onaylanmasına rağmen Türkiye'ye dönmeyen Fethullah Gülen, ABD'de oturma, seyahat etme ve çalışma izni sağlayan Green Card, yani yeşil kart aldı. Ancak bu pek kolay olmadı. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi, USC ise Gülen'in başvurusunu önce reddetti. Göçmenlik servisinin bu kararı şu demekti: bir ay içinde ülkeyi terk et. Karar üzerine Gülen dava açtı. Göçmen bürosunun yanı sıra Yurt İçi Güvenlik Bakanı Michael Chertoff ve FBI Direktörü Robert S. Mueller'den de şikayetçi olduğu davada Fethullah Gülen'i Klasko Rulan, Stock & Zeltzer Avukatlık Şirketi savundu. Davada göçmenlik bürosunu ise eyalet savcısı Patrick L. Meehan ve yardımcısı Mary Catherine Fry temsil etti. Bu arada Gülen ne kadar güvenilir biri olduğunu gösteren referanslarını ilgili servise sundu. Mahkemeye sunulan belgelerde Gülen'in Vatikan'da Papa II. Johannes Paulus'la görüştüğü, yüzlerce kitap ve gazete makalesine kendisi hakkında bilgiler yer aldığı, ayrıca kendi kurduğu hareket hakkında dünyanın sayılı üniversitelerinde konferanslar verildiği, Gülen hareketinin ABD başta olmak üzere dünyada yüzlerce okul açtığı bildirildi. Gülen'in 40 kitap ve yaklaşık 100 makale yazdığı, Gülen hareketinin de kurucusu olduğu belirtildi. Savcılık kayıtlarında ise Gülen'in finansal kaynakları hakkındaki iddialara yer verildi. Burada Gülen hareketinin projelerinin arkasında Suudi Arabistan, İran, Türk hükümeti ve hatta CIA'nın da bulunduğu iddia edildi. CIA meselesine biraz sonra değineceğiz. Ama önce mahkemeye resmen verilen bilgilerden cemaatin parasal kaynaklarına bir bakalım. Yıllık gelirinin %10 ve %70 arasındaki payını Gülen hareketine bağışladığını itiraf eden iş adamlarının olduğu, bu miktarların kişi başına yılda 20 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiği ileri sürüldü. İstanbul'da yaşayan bir iş adamının 4-5 milyon dolar her yıl Gülen hareketine bağışladığı, Gülen okullarından mezun olan gençlerin de her yıl 2 bin ile 5 bin dolar arası bağış yaptıkları belirtildi. Savcı Gülen için şöyle dedi: dini ve siyasi bir figür, akademisyenlere para ödeyerek kendisi ve hareketi için yazı yazdırıp akademik prestij elde etmek istiyor. Gülen'in yazdığı kitaplara da atıfta bulunan savcı, Gülen'in yazdığı kitapların hiçbiri eğitimle ya da eğitim modelleriyle ilgili değil, tamamı dini çalışma. Ayrıca geleneksel laik eğitim ile inançlara yönelik hoşgörünün harmanlanmasıyla bir eğitim modeli yaratıldığı şeklindeki ifade de inandırıcı değil dedi. Gelelim Hoca Efendi'nin referanslarına. Fethullah Gülen'in yeşil kart başvurusu için mahkemeye sunulan destek mektupları arasında ilk sırada CIA'dan analiz ve prodüksiyon direktörü olarak emekli olan George Fidas'ın yazdığı mektup yer alıyor. CIA'nın Balkanlar uzmanı Fidas, Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ders veriyor. Yunan asıllı olan Fidas ayrıca Joint Military Intelligence Council'da görevli. Referans mektubu yazan tek CIA mensubu Fidas değil. Referans mektubu yazan CIA mensupları arasında Kemalizm bitti, Türkiye ılımlı İslam'a dönmelidir diyen CIA ajanı Graham Fuller da var. Ayrıca mesleki yaşamına CIA'da başlayıp sonra diplomat olan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Morton Abramovich da var. Öyle ki sadece yeşil kartla ilgili meselede değil, cemaatin ABD'deki faaliyetleriyle ilgili her konuda tanınmış politikacıların adı geçiyor. Örneğin, cemaatin ABD'de açtığı Turkuaz Kültür Merkezi'nin açılışını ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright yaptı. Albright açılış konuşmasında kendisini Türk gibi hissettiğini söyledi ve bir İslam ülkesi olarak Türkiye'nin önemine değindi. Ardından Fethullah Gülen'e övgülerde bulundu. Dünyanın bir yol göstericiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Albright, bir yol göstericide olması gereken değerlerin Gülen cemaatinde bulunduğunu söyledi. Albright, Gülen cemaatinin yol göstericisi olduğu değerlerin karşısında radikal popülistlerin ve agresif milliyetçilerin bulunduğunu vurguladı. Cemaatin ABD'deki bu yeni kültür merkezinin açılışına ayrıca Houston Emniyet Müdürü Harold Hurt, Houston Ticaret Odası Başkanı Jeff Mosley, Fox 26 Haber Kanalı'nın Başkanı D'Artagnan Bebel, NBC Local 2 Kanalı'nın Başkanı Larry Blackberry, CBS KHOU 11 Kanalı'nın Başkanı Susan McEldon, Texas Eyaleti Senatörü Rodney Ellis, Oklahoma Eyaleti Dışişleri Bakanı Susan Savage, İngiltere'nin Houston Başkonsolosu Paul Lynch, Türkiye'nin Houston Konsolosu Ali Fındık, Shell'in eski CEO'su John Hofmeister, Global Enerji Firması CEO'su Kenneth Yellow ve Houston Baptist Üniversitesi'nin kurucu pederi Dr. Stewart Morris katıldı. Gecede Fethullah Gülen'in kutlama mesajı da okundu. Oldukça ilginç bir gelişme de bu mesajı Houston Üniversitesi dekanlarından Ira Colby'nin okumasıydı. ABD için bu kadar önemli birine nasıl vize verilmezdi? Gülen'e referans veren 26 kişinin desteği midir bilinmez, sonunda Fethullah Gülen 10 Ekim 2008 tarihinde ABD'de rahatça kalması için gereken vizeyi aldı. Yani Gülen ABD'de 5 yıl yaşar ve vergi beyannamesini doldurursa artık ABD vatandaşı olabilecekti. İlginç bir rastlantı. Aynı tarihlerde Rusya Yüksek Mahkemesi Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisi bulunduğu tespit edilen bütün kurumların Rusya'daki faaliyetlerine son verdi. Aslında Rusya İç İstihbarat Örgütü FSB, Rusya'daki okullara daha önce operasyon düzenlemiş, okullarda görevli ABD'li öğretmenleri CIA ajanı oldukları gerekçesiyle sınır dışı etmişti. Bu arada bilinenin aksine Gülen okullarında eğitim dili İngilizcedir. Gülen okullarının Kafkasya macerası hayli hareketliydi. Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov kendisine karşı düzenlenen suikastin sorumlusu olarak bu okulları gösterdi. Okulları kapattı. Cemaat bu tür iddiaları hep reddetti. Buna rağmen cemaat okulları Azerbaycan'da da aynı akibete uğradı. Yeri gelmişken aktarmalıyım. Fethullah Gülen'in resmi sitesi Gülen hakkında yurt dışında yayınlanan haberlerin neredeyse tamamına yer veriyor. Bu haberlerden bir tanesi var ki Gülen'in sitesinde önemine rağmen yer bulamadı. O haber Azerbaycan Resmi Devlet Gazetesi'nde 16 Mayıs 2009 tarihinde çıktı. Gazetenin niteliği Fethullah Gülen cemaati hakkında Azerbaycan'ın devlet görüşünün ne olduğunu da gösteriyor. Haberin başlığı şuydu: Today Zaman ve onun sahiplerinin Ermeni sevgisi ve Azerbaycan'a nefreti nereden kaynaklanıyor? Haberde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin Azerbaycan'a etkilerinin bir değerlendirmesi yapıldı ve ardından cemaatin yayın organı Zaman Gazetesi'ne çok ciddi bir ithamda bulunuldu. Anti-Azerbaycan kampanya yapıyorlar. Gazete buna gerekçe olarak AKP hükümeti ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin artmasıyla beraber Zaman Gazetesi'ne çıkan Azerbaycan karşıtı yayınları gösterdi. Azerbaycan gazetesinin yazdığına göre Zaman gazetesi sistemli bir şekilde Azerbaycan'da demokrasi değil diktatörlük olduğunu, Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'daki antidemokratik duruma müdahalede bulunacağı yalanını yazıyordu. Zaman gazetesi bunu niye yapıyordu? Birincisi, cemaat Azerbaycan'da rahat faaliyet yürütemiyordu. Azerbaycan resmi gazetesinin ikinci iddiası ise Zaman'ın Ermenistan lobisinin tesiri altında haber yapmasıydı. Gazetede bir de uyarı vardı: bize şirketleriyle gelip bizden para kazanıp Ermenilere çalışan bu şebeke bu yayınlarına devam ederse gerekli cevabı bulur. Azerbaycan'ı açık şekilde Afrika ülkelerinden aşağı seviyede gören Today Zaman gazetesi ve onun rehberleri, ideologları bu sersem ve esassız iddialarının sonucunu anlamalı ve ders çıkarmalıdırlar. Türkiye medyası bu haberleri görmüyor ama cemaat ile Kafkas ülkeleri arasında gerilim tırmanıyor. ya da ABD ile Rusya kapışıyor mu demeliyiz? Dünyanın yeni paylaşım mücadelesinde cemaat hangi safta? Kuşkusuz Ömer Fevzi Mardin'in yolunda.